Dördüncü kasetin B yüzü, sayfa no 157'den devam. Nihayet tarlaları dolaşıp bakmaya başlamışlar. Kaçak su alan köylünün tarlasına geldiklerinde bostan havuzunun daima su ile dolu durduğu dikkatlerini çekmiş. Üstelik havuzun üzerinde saman kırıntıları yüzmekteymiş. Bu suya bu samanlar nereden geliyor diye araştırınca saman yığınlarına ulaşmışlar ve hileyi anlayıp samanları eşeleyince kanalı bulmuşlar. Bunun üzerine köyün ihtiyar heyeti toplanmış ve köylüyü falakaya yatırmışlar. Değneği vururken diyorlarmış ki, saman altından su yürütürsün ha, al bakalım hak ettin cezayı. Bugün deyim başkalarına sezdirmeden, menfaat temin eden yahut insanları birbirine düşürüp ortalığı karıştıranlar hakkında kullanılır. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Önce şu mısraları okuyalım. Yaz dostum, yoksul görsen besle kaymak bal ile. Yaz dostum, garipleri giydir ipek şal ile. Yaz dostum, öksüz görsen sar kanadın kolunu. Yaz dostum, kimse göçmez bu dünyadan mal ile. Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı. Sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün öder hesabı. Evet, hesabı ödemeyen sarı çizmelinin hikayesi şöyle. Sarı çizmenin moda olduğu bir zamanda İzmir eşrafından birisi uşağını çağırıp tembih etmiş. Bak ay efendi, Aydın'dan Mehmet Ağa isminde birisi gelecek. Harman zamanında sarı çizme alması için 14 akçe vermiştim. Borcunun vadesi geldi. Bugün defterden borcunu sildim. Şimdi faytona bin, doğru istasyona. Uzun boylu, orta yaşlı, efe bıyıklı biridir. Hemen tanırsın. Uşak istasyona varmış. Tren boşalmaya başlamış. Bir müddet tarife uygun adam aramışsa da nafile. Bari çizmesinden tanıyayım diye bu sefer ayakları tarassuta başlamış. Ne var ki sarı çizmelerden giyen giyene nihayet çaresizlik içinde en benzettiği kişiye seslenmiş. Mehmet Ağa, bizim bey seni konakta bekliyor. Tesadüf bu ya, sarı çizmeli adamın da adı Mehmet olup Aydın'da kendisini ağa diye çağırırlarmış. Beraberce konağa varmışlar. Bey bakmış ki gelen sarı çizmeli ile onun borçlusu Mehmet Ağa arasında bir benzerlik yok. Elindeki defterin alacak hanesine bir yandan Mehmet Ağa'nın adını yeniden yazarken diğer yandan uşağı paylamaya başlamış. Nihayet uşak, bey demiş, burası koca bir şehir, sarı çizmeli de çoktu, Mehmet Ağa da. Seninkini yaz defteri bir daha. Bu hikaye halk arasında yayıldıktan sonra kim olduğu, ne olduğu belli olmayan birisinden bahsedilirken sarı çizmeli Mehmet Ağa deyimi kullanılmaya başlamıştır. Sebilhane Bardağı. Büyük yerleşim merkezlerinin işlek caddelerinde ve büyük camilerin avlularında yer alan sebilhanelerin pencereleri, önünde gelip geçenlerin ücretsiz su, ayran, şerbet, kış mevsiminde salep, süt ve benzeri içmeleri için sıra sıra bardaklar bulundurulması adettendir. Keza cami çıkışlarında ve sebil önlerinde yoksulların ve dilencilerin sıra olup beklemelerine de sık sık rastlandığından bunların acınacak halde dizilmeleri sebilhane bardaklarının dizilmelerine benzetilmiş ve sıra sıra duran kişiler hakkında sebilhane bardağı gibi dizilmek deyimi kullanılır olmuştur. Deyimin bir versiyonu da Evliya Çelebi, engürü kerpici gibi bir kalıba dizilmek şeklinde anıyor ve ardından da Ankara kerpiçlerinin beyaz, düzgün, kesilebilen ve asla bozulmayan cinsten olduğu ekliyor. Sırra kadem basmak. Sır gizli şey demektir. Tasavvuf çevrelerinde ve özellikle Mevlevilikte bu kelimenin sırlamak şeklinde fiil yapılmış hali sıkça kullanılır. Sırlamak, kapamak, örtmek, ses ve hava akımına müsaade etmeyecek derecede bir yere gizlemek anlamına gelir. Nitekim Mevleviler kapıyı yahut pencereyi kapa yerine sırla, sırret derler. Sırlamak ve sırlanmak ise gömülmek, ölünün gömülmesi anlamında kullanılır. Falanca kişiyi sırladık, filan zat sır oldu gibi. Kelimenin bu kullanılışı ölen bir kişi sorulduğunda ise sırra kadem bastı şeklinde cevaba dönüşür. Kadem basmak, adım atmak, gitmek demeye gelir. Deyimin dilimizde yaşıyor olması çoktandır ortalıkta görünmeyen yahut birilerinden kaçarak kendisini gizleyen kişiler hakkında kullanılmasından dolayıdır. Şebi Yelda. Klasik şiirimizin ölümsüz beyitlerinden bir tanesinde şair şöyle der: Şebi yeldai müneccim ne muvakkit ne bilir, müptelayı gama sor kim, geceler kaç saat. Demek olur ki Şebi yeldai ne müneccimler ne dahi müvakkitler tanımlayıp anlatabilirler. Gecelerin kaç saat olduğunu var git gam tutkusu olanlara sor. Eskiler kışın en uzun gecelerine Şebi Yelda derlermiş. Bu söz Efrenci Kanunevvel'in yani Aralık sonu ile Ocak başında yaşanan uzun geceleri anlatır. Çünkü kış mevsiminin en uzun geceleri ile yılın en uzun gecesi 22-23 Aralık geceleridir. Eskiden müneccimlerin en önemli vazifelerinden biri yıllık takvimi düzenlemek idi. Saray memurlarından olan müneccim başıların yıldızların hareketlerini inceleyerek bazı hükümler çıkarmak ve ona göre eşref saat belirlemek gibi görevleri de vardır. Yapılan takvimlerde geceler ve gündüzlerin süreleri ve bu arada Şebi Yelda da belirlenir. Buna göre ezan saatleri tespit edilir ve bunların hepsi Ulu Beyzici'nden hesap edilerek bir liste halinde saklanırdı. Sultan 3. Selim zamanında Ulu Beyzici yerine Fransız astronom Cassini'nin hazırladığı zic kullanılarak takvim düzenlenmeye başlanmıştır. Müvakkitlere gelince, bunlar tamamen vakit tayini ile uğraşan memurlardır. Resmi daireleri genellikle camilerin sokağa bakan girişleri ile kapılarının kenarlarındaki küçük mekanlardır. Bazı Osmanlı camilerine bitişik olarak inşa edilmiş müvakkithaneler vardır ve bunlar da neredeyse sebiller kadar yaygın bir uğrak yeridir. Müvakkitler usturlap, rubu tahtası, kıblenuma yani kıbleyi gösteren pusula, saatler yani kum saati, güneş saati ve benzeri hazırlayıp bunların çalışma saat sistemlerini, ayarlarını, tamirlerini gerçekleştirirlerdi. Bu arada Şebi Yelda'yı belirlemek de onların göreviydi. Memlekette ne kadar gemici ve kaptan varsa dışarıdan İstanbul limanına gelenler dahil onların saat ve pusullarına göre kendi zaman aletlerini ayarlarlardı. Osmanlı'nın son devirlerinde müvakkithaneler yerine meydanda saat kuleleri dikilmiş ise de bu kulelerdeki saatler de yine müvakkitlerin ayarlarına muhtaç kalmışlardır. Bu bakımdan saat kuleleri eski müvakkitlerin önemini kaybettirmemiş, belki de oralarda teorik ve pratik ders gören insanların sayısında bir artışa sebep olmuştur. Bu bakımdan eski müvakkithaneler tam manasıyla birer saatleri ayarlama enstitüsü olarak vazife yapmışlardır. Şimdi dönelim beytimize. Şair benim acılar ve kederler ile geçirdiğim gecelerin her biri bir Şebi Yelda'dır. Ve muvakkitler yahut müneccimlerin belirledikleri Şebi Yelda'lar onun yanında pek kısa kalırlar demek istiyor. Öyle ya, bir saatlerinin niteliğiyle değil o gecede yaşanılan dakikaların niteliğiyle ilgilidir. Bütün bunlardan Şebi Yelda tamlamasının aşıklar dilinde bir deyim halini aldığını bilmem söylemeye gerek var mı? Tası toprağa toplatmak. Bağdat dilencilerinden meşhur bir Abbas Oş varmış. Mevsimine göre ya cerre çıkmak yahut dilencilik yapmak suretiyle zengin olmuş. Bütün Bağdat'ın tanıdığı bu adamın şöhretinden istifade etmek isteyen bir sefil Abbas'ı kollamaya başlamış. Nihayet bir Ramazan gecesinde hamama girdiğini görüp ardınca içeri dalmış ve kurna başında yanına yaklaşıp şöyle demiş. Efendim, ben deniz dilenciliğe başlamaya karar verdim. Umarım ki bu asil sanatın inceliklerini bu kulunuzdan esirgemezsiniz. Ne guna usul ne kavaidi var ise bir cümle öğrenmek isterim. Şu mübarek geceler hürmetine lütfediniz. Abbas bu girizgahtan sonra şevki gelip cevap vermiş. Peki evlat, öğreteyim. Dilenciliğin başlıca üç kuralı vardır. Kulağına küpe olsun. 1. Her nerede olursan olsun istemeli. 2. Her kimden olursa olsun istemeli. Ve 3. Her ne olursa olsun istemeli. Yeni yetmeyi dilenci hemen o anda Abbas'ın elini öperek demiş ki, ustam ben fakirin, Allah rızası için bir şey. Abbas şaşırmış. Burası hamam bre, burada dilencilik mi olur? Her nerede olursa istemeli dedin ya usta. İyi ama ben zaten senin kadar fakir bir dilenciyim. Öyle ama ikinci kural istemek için adam seçmeme gerektiğini bildirmiyor muydu? Ve subhanallah, bu kurna başında ben şimdi sana ne verebilirim de be adam. Elbisem dışarıda, paralarım evde. İşte ortada bir tasım bir tarağım var. Usta, şimdi senden öğrendiğim kuralların üçüncüsü de der ki her ne olursa olsun istemeli. Ben tasa tarağa da razıyım. Abbas şaşkın, etraftan onları dinleyenler hayretti. Adam tası tarağı almış ve hamamdan çıkıp gitmiş. O günden sonra Abbas dilenciliğe tövbe etmiş ve soranlara da tası tarağı toplattık. Gayrı bizden bu işler geçmiş diye yakınırmış. Tazıya muska yazmak. Amasya'da vali bulunan Şehzade Beyazıt iyi bir avcıydı. Av merakıyla cins tazılar beslerdi. Mahiyetindeki sipahilerden biri de bir tazı satın aldı. İstiyordu ki tazıyı şehzadenin tazılarını geçsin ve bu sayede göze girsin. Kendisi de iyi bir nam edinsin. Birkaç zaman alıştığı ise de tazı battal çıkmıştı. Talimler ve dayaklar kâr etmedi. Nihayet bir gün Kızılırmak'tan tuttuğu balıkları bir söğüt dalına dizip yakınlarda oturan Buharalı Mustafa Dede adında bir şeyhin kapısına dayandı. Kapıyı 15 yaşlarında bir delikanlı açmıştı. Bu şeyhin oğlu Hamdullah idi. "Babam evde yok. Hacetiniz neydi?" dedi. Sipahi boynunu büktü. "Şu balıkları babana hediye getirmiştim. Tazıma muska yazdıracaktım." Hamdullah bakar ki balıklar taze. "Ağam," der, "gam çekme, muskayı ben de yazarım. Babamdan ruhsatım var." Muska yazılır, balıklar alınır, aradan birkaç gün geçer. Sipahinin tazısı, şehzadenin tazılarını geride bırakıp avları yakalamaya başlar. Beyazıt'ın emriyle tazıyı huzura getirirler. Görürler ki boynunda bir muska asılı. Şehzade emreder ve muskayı açıp okurlar. "Tamah ettim semeye, muska yazdım köpeğe. Ya geçsin tazıları ya dayansın köteğe." Şehzade muskanın macerasını dinlerken bir yandan da yazının güzelliğine hayran olmuştur. Hamdullah ile tanışmak ister ve dost olurlar. 1481'de Fatih'in tahtına oturmak üzere İstanbul'a gelirken yanında getirdiği bu genç adam, Türk hat tarihinde bir merhale sayılacak olan Şeyh Hamdullah'tan başkası değildi. Uzun yıllar Beyazıt ondan hat meşk etti ve dostunu ömrü boyunca koruyup kolladı. 16. yüzyıldan bize hatıra kalan tazıya muska yazmak deyimi de çıkar ilişkileri yüzünden karşısındaki insanın saflığını kullanmaya çalışanlar hakkında kullanılır. Tekeden teleme çalmak. İmkansızı denemeye veya yapmaya çalışanlar hakkında veya uygunsuz, dayanaksız ve saçma sapan saldırılar karşısında söylenen bu deyimin kökeni Türkmen aşiretlerinin hayvancılık geleneğine dayanır. Bilindiği gibi teke, keçinin erkeğine verilen addır ve sütü sağlamaz. Oysa keçi sütünden pek çok gıda maddesi üretilebilir. Bunlardan biri de telemedir. Teleme, muhallebi kıvamında yumuşak, tuzsuz, yoğurda benzer bir yiyecektir. Besleyici özelliği ve lezzeti damak zevkine hitap eder. Teleme, yaz mevsiminde keçiden sağılan süt henüz sıcak iken incir ağacının gövdesinden alınan beyaz süt ile çalınır, yani mayalandırılır. Ağaçtan ince bir dal kırılarak alınan bu süt, bir hassa incir yapraklarını kopardığımızda akan süt gibidir. Bir tencere keçi sütü, birkaç damla incir sütü akıtıldıktan sonra yaprağın sapıyla karıştırılır. 20 dakika kadar uyumaya bırakılırsa mayalanan keçi sütü teleme haline gelir. Deyim tekeden süt sağılamaması esasına göre uydurulmuş olup yüksekten atanlar hakkında da kullanılabilir. Çok saçma şeyler anlatan birisi için tekeden teleme çalıyor demek gibi. Temize havale etmek. Argo'da ve Külhanbeyi ağzında öldürmek, kısa yoldan işi bitirmek anlamına gelen bu deyimin temize havale olundu şekli de kullanılır. Buradaki temiz kelimesi muhtemelen temyiz olmalıdır. Temyiz bilindiği gibi haklıyı haksızdan ayırmak, doğru ile yanlışı ayırt etmek gibi anlamlara gelir. Ve hukukta bir üst mahkeme olarak kurulmuş mahkemelere denir. Temyiz mahkemesi genellikle hüküm ve hakim hatalarını giderir ve söz konusu davayı kılı kırk yararak inceler. Böylece temyize havale edilen bu iş de kökünden halledilmiş, anlaşmazlık giderilmiş ve haklıya hakkı, haksıza cezası verilmiş olur. Ancak ölüm manasında temize havale etmenin karşılığı mahkeme-i kübrada verilecek gerçek karar olmalıdır. Bir insanın temize havale olunması biraz da onu hakkın adaletine havale etmek demektir. Toprağa bol olmak. İlk çağ inançlarına göre insanlar öldükleri vakit bir takım eşyalarıyla birlikte gömülürlerdi. Tanrılarına sunmak ve öte dünyada kullanmak üzere mezarlara birlikte götürdükleri bu eşyalar, genellikle kıymetli maden ve taşlardan mamul kacak ile takılardan oluşurdu. Türk beyleri de İslamiyet'ten önceki zamanlarda korugan dedikleri mezarlarına altın, gümüş ve mücevherleriyle birlikte gömülürler. Sonra da üzerine toprak yığdırtarak höyük yapılmasını vasiyet ederlerdi. Eski medeniyetlerin beşiği olan Orta Doğu ve Anadolu'da pek çok ünlü hükümdarlara ait bu tür mezar ve höyükler hala bulunmaktadır. Altın ve hazine her zaman insanoğlunun ihtiraslarını kamçılamış, nerede ve ne kadar kutsal olursa olsun elde edilmek için insanı kanunsuz yollara sevk etmiştir. Höyüklerdeki hazineler de zamanla yağmalanmaya başlanınca ölenin ruhunun muazzep edildiği düşüncesiyle üzerine toprak yığılır ve gittikçe daha büyük höyükler yapılır olmuş. O kadar ki ölenin yakınları ve cenaze merasimine katılanların birer küfe toprak getirip mezarın üstüne atmaları gelenek halini almış. Öyle ya, mezarın üzerinde toprak ne kadar bol olursa düşmanlar ve art niyetliler tarafından açılması ve hazinenin yağmalanması o kadar engellenmiş olurdu. Bu durumda toprağı bol olan kişi de öte dünyada rahat edecek, en azından kullanmaya eşyası ve tanrılarına sunmaya hediyesi bulunacaktır. Bugün dilimizde yaşayan toprağa bol olmak deyimi aslında ölen kişi hakkında bir iyi dilek ifade eder. Türklerin İslam dairesine girdikten sonra yavaş yavaş terk ettikleri höyük geleneği toprağa bol olmak deyiminin de gayrimüslimler hakkında kullanılmasına yol açmıştır. Yakın zamanlara kadar Müslüman ölüler için Allah rahmet etsin, diğerleri için de toprağa bol olsun denilirdi. Şimdiki gazetelerin ölüm ilanlarında bu deyimin bilinçsizce ve Müslüman ölüler hakkında da kullanıldığını görüyoruz. Eğer ilanı verenler kendi ölülerini rahmet yerine bol toprağa layık görüyor ve buna inanıyorlarsa bize de toprağa bol olsun demek düşer. Turneyi gözünden vurmak. Herhangi bir hususta uzun süre suskun ve hareketsiz kalındıktan sonra gerek tesadüfen gerekse bilinçli olarak büyük bir başarı elde edildiğinde durdu durdu da turnayı gözünden vurdu deriz. Tecrübeyle değil de zamanın akışıyla ölçülen hemen bütün başarılar bu deyimin değişik zaman kiplerindeki bir versiyonu ile izaha çalışılır. Deyimin ortaya çıkışı bir avcı mübalağasına dayanmaktadır. Avcılığın yaygın olduğu yörelerde genellikle avcılar kulübü gibi işleyen bir mekan bulunur ve bütün avcılar buraya gelip bol palavralı hikayeler anlatırlar. Attıkları da konuştukları da saçma olan bu tip avcıların yalanlarına ve mübalağalarına diyecek yoktur. Pek çoğu hayal ürünü olan bu hikayelerden birisi şöyledir. Avcılar meclisinin en yaşlı ve gün görmüş üyesi olan Şikarizade Sayyat Ağa, bu mecliste anlatılanların hepsini huşu ile dinler, hepsine aferinler okur ama kendisi hiçbir gün bir hikayesini anlatmazmış. Bu hal diğer avcıların dikkatini çekince aralarında karar alıp demişler ki, ''Sanatına aşk olsun ey büyük avcı, bunca yıllık ömrün ve nice eyyam av peşinde seyran, nudevran etmişliğin var muhakkak. Lütfeyleyip bir hatıra da sen anlatsan da dinleyip istifade etsek, hep bizler konuşuyoruz, hep senin sustuğunu görüyoruz. Şikarizade bir müddet nazlanmış. Olmaz, bunu benden istemeyin lütfen diye mazeretler ile geçiştirmeye çalışmış. Nihayet ısrar ve merak iyice artınca şöyle derinden derine bir iç geçirip ah demiş. Ne olursunuz beni konuşturup meclisinizi yasa boğmayın ve beni gençliğimin en hazin hatırası ile yeniden yüzleştirerek derdimi tazelemeyin. Zaten ne vakit bu yürek parçalayan hatıra aklıma gelse, ciğerimdeki ateş çevremdekileri de yakıyor da o gençlik eyyamının utancı beni boğuyor. Şikarizade Sayat Ağa'nın bu sözleri meclise bir alev topu gibi düşmüş. Herkes merak ve heyecan içerisinde. Demek ki ortada çok duygusal ve acıklı bir af hikayesi var diye geçirmişler içlerinden. Ve tabii anlattırmak için ısrarları artırıp bin dereden su getirmişler. Teselli sözleri söylemişler. Avcılar meclisinde herkes tek olup Sayat Ağa'nın ağzına dayanmış. Çıt yok. Bizimki öyle bir yutkunmuş ki eski meddahlar gibi oturuşuna yeni bir çeki düzen katarak başlamış anlatmaya. Efendim, avcılığa başladığımın ilk günleriydi. Toy bir delikanlı sayılırdım. Bir gün tüfeğimi omuzuma, tazımı gölgeme alıp şöyle tek başıma bir saydu şikar edeyim dedim. Bir sigara çekimlik mesafe gittikten sonra gökte bir turna gördüm. Baktım yolu doğrultmuş, aheste aheste süzülüyor. İçimden şunu dedim. Zararsız bir yerinden ayağından vurayım. Ben bunları düşünürken turna biraz uzaklaşır gibi oldu. Tam sağ ayağına nişan alıp çektim tetiği. İşte ne olduysa o anda oldu. Zavallı turna. Gagasıyla ayağını kaşımaya yeltenmez mi? Ciğerim yandı gitti. Ama elden ne gelir? Kuşcağız şöyle 200-300 metre kadar bir mesafeye düştü. Tazım aldı getirdi. Baktım tam da düştüğüm gibi zararsız bir atış idi. Saçmalarımdan yalnızca bir ayağına isabet edecek yerde başı siper olduğu için sağ gözünden girip sol gözünden çıkmış. Kuşcağızın başka hiçbir şeyi yok. İlla iki gözü iki çeşme kanıyor. Ben hayatımın en büyük pişmanlığı ile ne yapacağımı şaşırdım. Tabii biraz soyluk da var. Kan tutmuş gibi dona kaldım. Kuş çırpınıyor. Benim içim sızlıyor. Böyle ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Asıl hazin sahne o zaman yaşandı. Sayat Ağa sözünün burasında bir ara verip önce iki kez bağrını yumruklar ve ağlamaklı bir eda ile iç geçirecek bir bardak su içer. Sonra da acıyla yutkunup anlatmaya devam eder. Nasıl geldiler, nereden geldiler, ne kadar zamanda geldiler bilemiyorum. Baktım çırpınan kör turnanın üstünde bir bölük turna toplanmış dönüp durmakta. Bana doğru öyle bir ötüyor ve öyle kanat çırpıyorlar ki hayatımda öyle bir dehşeti başka bir gün yaşamadım. Af dilesem hangisinden dileyeceğim? Konuşsam ne diyeceğim? Tam bir şaşkınlık hali sizin anlayacağınız. Birden onların kendi dilleriyle ötüşüp anlaştıklarını gördüm. Hayret ki hayret, kör turnaya bir şey anlatıyorlardı. Sonra onu aralarına aldılar ve yıldırım gibi havalandılar. Dinleyenlerin şaşkın ve hayret dolu bakışları arasında Sayat Ağa sözlerini bitirdi. İşte yarenler, turnalar katar halinde uçmaya o günden sonra başladılar. Aralarına aldıkları kör turnaya ses vererek uçuş istikametine yöneltmeyi o gün keşfettiler. Şimdi turnalar sırf o uğursuz günü bana hatırlatmak ve benden intikam almak için katar halinde uçmayı huy edindiler. Hatta bu haber dünyadaki bütün turnalar arasında yayıldı ve onlar benim yüzümden katar teşkil eder oldular. Böylece bir yerlerde anadan doğma bir kör turna var ise seslerine gelip yolunu bulabilsin. Geçenlerde o kör turna ki epey yaşlanmış rüyama girdi ve dedi ki: "Ey bütün zamanların en büyük üstadı, biz senden sonra bu cihanda böyle nazik, düşünceli ve hassas bir üstad avcı görmedik. İki gözüm senin sanatına feda olsun." Şikarizade Sayat Ağa'yı dinleyenlerden biri hayretinden patlar ve "Eh üstad" der, "durdun durdun ama sonunda turnayı da gözünden vurdun, pes doğrusu. Vermeyince mabut." Rivayet olunur ki Sultan II. Mahmut Tebdi gezdiği bir Ramazan gününde Üsküdar'da mücerret bir kunduracının boş örse çekip vurarak her hamlede "tıkandı da tıkandı" dediğine şahit olmuş. Merak saikiyle içeri girip bunun sebebini sormuş. Adamcık anlatmış. "Bir gece rüyamda gördüm. Çeşmeler vardı. Bazılarından şarıl şarıl sular akıyor, bazılarından sızıyor. Bir tanesi de şıp şıp damlıyordu. O sırada bir piri nurani belirdi. Ona bu çeşmeleri sordum. Şu şarıl şarıl akanlar padişahımızın talihidir. Sızanlar devlet erkanından filanca paşaların ve falanca zenginlerin talihleridir. Şu damlayan da senin talihindir." deyip kayboldu. Yerden bir çöp aldım ve benim talihimin olan çeşmeye yaklaştım. Çöple biraz kurcalayıp lüleyi açmaya çalıştım. Ah, ellerim kırılsaydı. Filvaki çöp kırıldı ve artık o eski damlalar da damlamaz oldu. O günden sonra müşterim kesildi, kazancım bitti. İflas ettim, bu hale geldim. Şimdi de talihimden şikayet ile tıkandı da tıkandı zikriyle boş örsü dövüyorum. Padişah kendini aşikar etmez ve saraya dönünce adamın söylediklerini tahkike memur gönderir. Meğer adamcağız herkes tarafından tıkandı baba diye tanınmakta ve nasipsizliğiyle çeşmeyi bir kurbağa tıkar, bir mal almak için pazara uğrasa ona sıra gelmeden mal bitermiş. Sultan mübarek Ramazan ayında garibi sevindirmek ister ve bir tepsi baklava yapılmasını, her diliminin altında da bir sarı altın konulmasını emreder. Sonra tepsiyi bir zengin konağından iftarlık geliyormuş gibi gönderir. Nasipsizlik bu ya, tıkandı baba bir tepsi baklavayı bu iftarda yiyip bitirmek yerine satıp parasıyla birkaç günler iftar etmeyi düşünerek tepsiyi pazara çıkarmış. Padişah durumu öğrenip üzülmüşse de niyetine sadakat ile aynı minval üzere ertesi gün nar gibi kızarmış bir hindi dolması yaptırıp yine içine altın ile doldurarak tıkandı babaya yollar. Babadan baklava tepsisini satın alarak parasını toplayıp uyanık müşteri bu sefer yine kapıya dayanıp babanın aklını çelmenin yollarını aramaktadır. Der ki, biri tıkandı babaya. Sen bir garip ademsin. Sen başına bir hindi niye yiyeceksin? Gel sen de bu hindiyi bana sat. Pazarlık tamam olup hindi de kanatlanınca padişah bu derece saf derunluğa aşırı derecelerde öfkelenip derhal tıkandıyı saraya çağırtır. Çavuşlar eşliğinde iftar vaktine yakın karga tulumba sarayın yolunu tutan tıkandı baba telaşlanır. Bir suç işlemiş olmayalım ama ne ola ki diye kara düşünceler içinde huzura alındığında neredeyse bayılmak üzeredir. Bu hale padişahın yüreği dayanmaz ve öfkesi merhamete döner. Sultan olup bitenleri anlattığı zaman tıkandı baba hayretler içinde hünkârın ayaklarına kapanıp dualar, şükürler okumaya başlar. Padişah ona son bir hak daha tanımayı isteyip doğruca hazineyi hassa odasındaki altın ve mücevher dolu sandıklardan birinin huzura getirilmesini buyurur. Sandık gelir. Sultan Mahmut Selamlık Dairesi'nin çini sobasının altını yoklayıp küreyi eline alır ve tut şu küreyi sandığa kaldır. Ne kadar alırsa kendisini sana bağışladım der. Tıkandı baba, makus talihinin böyle bağt eden muradına muvafık harekatından fazlasıyla heyecanlanır. Sevinçten titreye titreye küreyi sandığa daldırır. Bir müddet iteleyip çalkalar ve itina ile kaldırırsa da kürek ters dalmıştır ve ancak sap kısmında bir tek kızıl altınla çıkar. Baba düşüp bayılır. Şair ruhu taşıyan hisli padişah ise sicili bir üslupla o tarihe geçen sözünü söyler. Vermeyince mabut ne yapsın Mahmut? Zerde ile zırva. Ünlü tarih ustası Sururi'nin bir beyti vardır. Der ki, Fodulsun ey kemerbaşı, fodolayı beğenmezsin. İmarette pişen zerde ile zırvayı beğenmezsin. Şair fodul kelimesini faziletli veya tam zıttı olan hiçbir şeye yaramaz anlamlarıyla, fodolayı ise fazilet sahipleri ve fodla manalarıyla tevriyeli bir şekilde kullanıyor. İkinci dizedeki zerde malum tatlının adıdır. Zırva ise yine zerdeye benzeyen bir tür tatlıdır. İmaretlerde pişirilen zırvalar önceleri incir, üzüm, hurma, şeker ve pirinçten yapılırmış. Sonra sadece pirinç kullanılarak lapamsı bir tür pilava dönüşmüş ve üzerine şeker ekilerek yenilir olmuş. Zırva kelimesinin mecazen abes ve manası söz demek olduğuna bakılırsa zırvanın da uydurma bir tatlı olduğu tahmin edilebilir. İskender Pala'nın 2 Dirhem 1 Çekirdek adlı kitabının sonu.